Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikteyiz. İmam Maverdi'nin kaleme almış olduğu Edebi Dünya ve Din adlı eserden okumalar yapıyor ve hocamın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz diyerek programımıza başlayalım. Erkam Radyo'ya, Tefekkür Ufku programına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Sami'ciğim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Bu hafta yine idarecinin ehemmiyetini konuşmaya, iktidarın ehemmiyetini konuşmaya devam ediyoruz hocam. Evet. Geçen hafta güçlü bir idareci dini yaşama hususunda topluma yardımcı olmalı ve topluma bu ortamı hazırlamalı demiştik. Evet. Ve buradan devam ediyoruz aynı konuyla evet. Hocam. Güçlü idareciyi, evet. Hükümdarı ve işte günümüz tabiriyle de iktidarı konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Tabi güçlü yönetim diyelim biz. Yani hukuk devleti diyelim. Günümüzde artık kurumsallaşmalar var. İşte herkes tarafından önüne gelenin değiştiremeyeceği kanunlar, kurallar, bunlar önemli şeyler. İyi bir idareci, iyi bir takipçi, aslında iyi bir, günümüzde iyi bir idareci demek, yani iyi bir takipçi demek yani. Konulmuş olan kanunları, Allah'ın emirlerini, efendim insanların maslahat icabı koymuş olduğu kanunları takip eden ve herkese uygulayan, uygulanmadığı zaman arkasında onun gerekli efendim müeyyidesini takip eden kimsedir. Geçen dersimizde, geçen okuduğumuz yerde İmam Maverdi'nin hareketle demiştik ki dinle yönetim ilişkilerinde yönetici kimse dinin bozuk düşünceli insanların eline geçmesini engellemesi gerekir. Rastgele dinle ilgili konuşmaları elden geçirmesi, takibata uğratması ve insanların zihnini bozucu durumlarda inisiyatif alması gerektiğini söylemiştik. Böyle olmazsa diyor, illa buddilet ahkamuhu ve dumusat a'lamuhu, dinin efendim hükümleri değişir, etkisiz hale gelir demiştik. Onun için de bunlarla ilgili bir, nasıl ki radyo televizyon üst kurulu var mesela, neyi evet. takip ediyor? Ahlaki noktada, işte haksız rekabet noktasında, kişisel haklara saldırı noktasında birçok şeyi ne yapıyor? Bir üst kurulu olarak denetliyor. Bunun gibi Diyanet'in de Din İşleri Yüksek Kurulu ve devletimizin, büyüklerimizin öngöreceği şekilde dinle ilgili çıkan yayınları aslına uygun olmadığına dair takip edici, işte yani hem medyadan, efendim hem basından, yayından bunları takip edip bunların akredite edilmesiyle ilgili bir kurul kurulması gerektiğini söylemiştik. Böyle olmazsa, çünkü herkes baktığı yerden dini anlatmaya kalkarsa, bu 1400 yıldan beri gelen oturan bir omurga var. Ehl-i sünnet akaidi var, akidesi var. Bunlarda bozulmalar meydana gelir. Kimisi ehl-i sünnet savunuculuğuna başlar. Başka amaçlarla. Kimisi efendim ona hücum eder derken din bir savaş alanı gibi, sıkıntı alanı gibi görülür. Bu da müminlerin dinden uzaklaşmasına sebep olur.
Evet.
Onun için bu konuda bir otoritenin, devlet otoritesinin dinle ilgili bir inisiyatif alması gerektiğini söylemiştik.
Evet.
Ve İmam Maverdi وَكَنَّ لِكُلِّ زَعِيمٍ ف۪يهِ بِدْعَةٍ وَلِكُلِّ أَصْلٍ ف۪يهِ وَهْيَ وَهِهِ اَثَرٍ. Diyor ki her idarecinin ona kattığı bir bid'at, yenilik olabilir eğer dikkat edilmezse, dine kattığı. Her dönemin onun zayıflamasına bir etkisi olabilir. Onun için bunu elden geçirmesi lazım diyor. Kema enne sultana illem yekun ala dinin tecmu bihil kulub. Eğer sultan, diğer taraftan, nitekim diğer taraftan sultan yani idareci, İnsanları bir araya toplayan kalpleri bir araya toplayan kalplerin, gönüllerin, arzuların kabul ettiği bir dine Evet efendim, din üzere yürümezse hatta yara ehlehu ta'a fihi farzan, ve o belde halkının o sultana, bu dine tabi olduğu sürece o sultana tabi olmayı farz göreceği bir din. Ve tenasuru aleyhi hatmen, ve mutlaka biz bu konuda idarecimize yardımcı olmalıyız. Çünkü o da kendi keyfini, kendi diktasını, kendi hevesini, kendi arzusunu gerçekleştirmeye çalışmıyor. O da kanunları, kuralları, yani kendinin deklare ettiği güzellikleri, maslahatı, dini uygulamaya çalışıyor diye düşünerek yardım eder halk. Eğer öyle olmazsa diyor, yardım etmez. Lem yekun lissultanı lübsün ve la li eyyamihi saffı. Böyle olmazsa diyor, sultanın, idarecinin günleri huzurlu olmaz. Huzurlu ve mutlu olması nedir? Mümkün değildir. Ne olur? Ve kâne sultanu kahrin. Kahır sultan olur. Herkesin ondan bıktığı, rahatsız olduğu. Çünkü ne dini şeyleri gerçekleştirmek için yapıyor, ne maslahatı uyguluyor, ne milletin istediğini, halkın dediğine dikkate alıyor. Kendi kafasına göre gidiyorsa onun günleri kahır günleri olur. Ve müfsidü dehrin, onun zamanı da bozuk zamanlar olarak anlaşılır. Ve min hâdeynil vajheyni vecebe ikâmetü imâmün ekûne sultanul vakt. Dolayısıyla işte bu iki dünyaya ve dine koruması açısından zamanın idarecisi ve milletin lideri olacak bir devlet reisini tayin etmek vaciptir. Bundan dolayı diyor, devlet reisinin olması Müslümanlar üzerine nedir? Vaciptir.
Evet.
Zaimul ümmet, yani ümmetin lideri olsun. Liyekûned din mahrusan bi sultanihi, bu şekilde din onun otoritesiyle korunmuş olur. Ve sultanı cariyen alâ sünnenid dini ve ahkâmihi, o da, yani o sultan da dinin usul ve ahkamıyla hareket etmiş olur. Yani ortada bir din kurallar olursa, dini kuralları ahkam olursa, sultan onunla hareket eder. İnsanlar da din de onun otoritesiyle korunmuş olur. Abdullah bin efendim Mu'tez şöyle demiştir diyor İmam Maverdi. El mülkü bit dini yapka ve dini bil mülki yakva. Memleketin idaresi dinle devam eder. Din de dünya idarecisi olan melikle güçlenir. Kralla güçlenir. Yani dinsiz, din belli bir dini efendim dikkate almayan devlet uzun soluklu gitmez. Onunla devam eder yani. Dinle devam eder. Ama onu koruyacak da bir idareci yoksa o zaman da din zayıf kalır diyor. Bunu kim diyor? Abdullah bin Mu'tez diyor. Burada bir yeni bir konuya giriyor İmam Maverdi. İnsanlar devlet başkanlığının tayini meselesinde devlet başkanlığının akılla mı yoksa şeriatla mı vacip olduğu konusunda değişik fikirler ortaya koymuşlardır diyor. Yani devlet başkanlığının var olması, bulunması, devletin olması aklen mi vaciptir yoksa şer'an mi vaciptir? Allah'ın bir emri midir bize? Yoksa bu böyledir, yani aklen bu böyledir mi diye bu konuda alimler, geçmiş ulema farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Ne demişlerdir? Bir grup ulema fekalet taife vecebe bil akl. Bu akılla, akıl bunu emrediyor demişlerdir. Bu kanaati benimsemişlerdir. Niçin? Li'ennehu ma'lumun min halil ukalai ala ihtilafihim. El fez'u ila za'im mendub. Yani insan bilir ki aklen değişik meslek ve meşrep gruplarının farklı düşündüklerini bilir. Yani bunun içinde düzeni sağlamak için tayin eden bir lidere muhtaç, ihtiyaç olduğu açıktır, aşikardır. Bunun dinin vacip kılması gerekmez diyorlar. Aklen bu açıktır. El fez'u ila za'imi mendub lin nazari fi masalihi. İnsanların maslahatı için insanların kaçacağı, insanların sığınacağı, insanların efendim rahat edeceği, tamam bunun dediği doğrudur diyeceği bir başkana, bir idareciye ihtiyaç vardır.
Evet.
Bunun şeriatla olmasına gerek yoktur. Bu aklen aşikardır, açıktır diyorlar. Bir grupta ve zehebe aharuna ila vücubihi bişşer'a. Bir grupta diyor ki hayır, bu devlet başkanının tayini akılla değil, din ile vaciptir. Şeriat bunu emretmiştir diyorlar. Evet. Şimdi bunların delillerini geliyor. Yani biz tabii buraya atlamadan gitmeye çalışıyoruz, hem de kitabımızı iyi anlayalım diye. لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْاِمَامِ الْقِيَامِ بِاُمُورٍ شَرْعِيَّةٍ كَاِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاِسْتِفَاءِ الْحُقُوقِ. Gelelim şimdi güzel bir konuya girdi. Niçin imama ihtiyaç var? Niçin öndere, niçin devlet başkanına ihtiyaç var?
Evet.
Bundan kasıt diyor, yani şeriat işleri nedir? Hadleri uygulamaktır. Şeriatın koymuş olduğu ceza hukukunu uygulamaktır. Bir. İkincisi, وَاِسْتِيْفَاءُ الْحُقُوقُ. Hakların vefasıdır. Hakların, kimsenin hakkının çiğnenmemesidir. Hakların yerine getirilmesidir. Demek ki devlet başkanına şeriat iki tane emir yüklüyor. Bir, herkesin hakkını koruyacaksın. İki, gerektiği zaman haddi uygulayacaksın, cezayı uygulayacaksın.
Evet.
Bu Allah'ın, bu bir emirdir diyor. Bir şeriatın gerekliliğidir bu diyor. وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ الْاِسْتِغْنَاءُ عَنْهَا بِاَنْ لَا يُرَادَ التَّعَبُّدْ بِهَا بِاَنْ يَجُوزَ الْاِسْتِغْنَاءُ عَمَّا لَا يُرَادِ اِلَّا لَهَا اَوْلَى. Burada diyor ki, aklın değerlendirmesine göre bu gibi hususlarla mükellef olmak murad edilmemekle, yani biz öyle bir şeyle mükellef değiliz diye düşünürse insan, bazen insanların bunlara ihtiyacı olmayabilir. Şimdi diyelim ki kendi aramızda biz anlaşıyoruz Sami'ciğim. Herkes hakkını, hukukunu gözetiyor. Bir kurumdasınız. Herkes akıllı. Herkes fedakar. Hiç kimse kimseyi şikayet etmiyor. Mahkemelik işler yok. Öyleyse hukuka gerek yok diyebilir insanlar diyor. Veya cezaya düşmüyoruz. Yani günah işlemiyoruz ki ceza olsun. Öyleyse buna gerek yok diyebilir insan diyor. O zaman da gerek yok mu acaba?
O zaman şu ayeti mi söylemek gerekir hocam? Eğer ayet, değil mi, yanlış hatırlamıyorsam, günah işlememiş bir toplum olsaydınız, işlemeyecek bir toplum olsaydınız sizi helak eder. Günah işleyecek bir toplum tekrar yaratırdım.
Ama o bağlam yani, başka bir bağlam. Evet.
Öyle mi? Yani imtihan olduğu için aslında yani.
O muhtemelen olabilir. Yani şöyle diyebilir bir topluluk. Diyebilir ki biz zaten akıllı, mantıklı davranıyoruz. Hukuku, hiç kimse kimsenin hukukunu çiğnemiyor. Anlaşıyoruz. İrtibat içindeyiz. Biz iyi bir toplumuz. Hukuka gerek yoktur. Dolayısıyla başkana gerek yoktur. Yani bu komüniteler, komünist sistemler filan, bu kapitalistler, yani bu son 100 yıllık mevcut yapılan tartışmalar da aslında bunların hepsi var. Yani insan özgür olmalı mesela. Anarşizm var. Değişik şeyler var. Yani gerek yok yani. İdareciye gerek yoktur diye düşünebilir insanlar diyor. Evet. Yani ben kendi aramızda anlaşıyorsak, suçla işlemiyorsak, ceza uygulamaya yani öyle bir idareciye ihtiyaç yoktur diyebilir. O zaman ne olur diyor? Had cezalarının ikamesi için murat edilenden de aklen müstahni olmalarının cevazıyla birlikte devlet reisini aklen değil de şer'an tayin etmenin vücudunu kabul etmek daha doğrudur. Öyleyse yani aklen tamam gerek yok dediğin zaman bu sefer bir boşluk meydana geliyor. O zaman diyeceğiz ki şer'an vaciptir. Yani bir tane devlet reisi olacak. Hadler var ortada çünkü Allah koymuş, Cenab-ı Hak koymuş. Hukuku da Cenab-ı Hak koymuş. Bunları gözetecek birisi olacak. Bu adamın, diyelim ki küçük bir devlet düşünelim, İşi gücü olmasa da onu gözetecek birisi olacak yani. Şer'an vaciptir böyle birisinin olması. Yani biz hani biraz daha küçültelim, küçük bir devlet yapalım. Ada devletleri var ya böyle. Hukukun olmadığı böyle. O Fransa'nın oralarda, İspanya'da Fransa arasında öyle bir ada devletleri falan var diyelim ki. Yani eğer biz şer'an vacip demezsek bir gün gelir fitne çıkar. O fitneyi mesela bir devlet idaresi bir kere fitneyi düzeltse zaten görevini yapmış olur. Onun var olması bile yeterli yani diyor.
Evet.
O yüzden bu diyor aklen değil de şer'an vaciptir demek evladır diyor.
Evet.
İmam Maverdi de onu tercih ediyor. Yani devlet başkanına ihtiyacımız yok deseler bile ihtiyaç vardır. Vaciptir. Bunu şeriat emrediyor diyor.
Evet.
Bu görüşe katılıyor. Şeriat emrediyor diyen alimlerin görüşüne katılıyor İmam Maverdi.
Evet.
Evet.
Hocam tam burada şimdi bir parantez açmış olsak.
Evet.
Şimdi hükümdara, bir yöneticiye ne kadar gerek duyduğumuzu anlatmış olduk programımızın başından bu yana. Ve İmam Maverdi neticede bir yöneticinin belirlenmesi şer'an da vaciptir,
evet,
dedi. Peki yöneticiye işte bir kural vardır ya, ulul emre itaat vaciptir, farzdır gibi. Evet. Buradaki bizim ölçümüz ne olacak hocam? Bir parantez içinde bunu da bildirmiş olsak.
Bir kere ulul emri minküm var. Eteyallahu ve eteyur rasule ve ulul emri minküm. Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat ediniz. Ayet-i kerimesi. Yani buradaki Müslüman olacak ve İslam'ı uygulamayı deklare etmiş olacak yani. İslam'ın emirlerini uyguluyorum ben. İslam'ın hükümlerini uyguluyorum diyecek ve onu böyle ortaya çıkacak birisi, bir devlet yöneticisi olduğu zaman ona itaat etmemek bu emre isyan etmektir.
Evet.
Yani açıktan Allah'ın emrini uygulayan, ben Allah'ın emirlerini uyguluyorum, Allah'ın dediği yoldan gidiyorum diyen kimselere uyumak farzdır yani. Evet, o şekilde farzdır. O, hı hı. Bu şey bir netameli bir konu. Yani güncel tartışmalara çekilebilecek bir konu bu konu. Bunun çerçevesi, yani bu program çerçevesinde verebileceğimiz cevapları yok bunun.
Evet.
Geniş bir konu yani. Yani bunun için belki daha özel bir program yapılabilir. Çünkü sınırlayan şeyler var. Yani açıktan konuşmamızı sınırlayan durumlar olabilir. Yani dikkat etmemiz lazım. Yani biz burada İmam Maverdi'yi anlamaya çalışıyoruz. İslam devlet ahkamı, yani ahkam-ı sultaniye. İslam'ın devletle ilgili hükümleri başlı başına bir disiplin. Başlı bir, ayrı bir, hı hı, branş yani. Belki bu konudaki uzman hocalarımıza başvurabiliriz. Yani
evet.
Ahkam-ı Sultaniye, zaten İmam Maverdi'nin de öyle bir ayrı bir kitabı var. Öyle bir branş var yani. Yani idareciliğin hükümleri, idareciliğin, hı hı, hükümleri, devletin hükümleri gibi. İmam Maverdi zaten o işe girdiği için, öyle ayrı bir kitaplar olduğu için burada da ucundan bu konuları bize bir kültür olarak paylaşıyor yani.
Onları evet, paylaşıyoruz. Bürokrasiyle de uğraşmış biri.
Tabii kendisi evet, diplomatlık yapmış birisi. Evet. Ve bunlarla ilgili de yazmış yani. Kitabı da var. Ahkam-ı Sultaniyesi var. Hatta daha siyasilere tavsiyelerini içeren hikmetleri var. Çok var yani. Şimdi burada bunun bağlamını şöyle diyor. Devlet reisinin tayini meselesindeki farklı görüşlere binaen peygamberlerin gönderilişinin vücubunda da alimler farklı fikirlere sahip olmuşlardır.
Evet.
Mesela Mutezile var. Biraz bid'at mezhep. O peygamberlerin gönderilmesini vacip görmüş yani. Halbuki ehl-i sünnet peygamberlerin gönderilmesi bir lütuftur Cenab-ı Hak tarafından.
Evet.
Öyle bakar. Lütuftur yani. Peygamberler gelmemiş olsa da biz aklımızla Allah'ın varlığını bilmek durumundayız.
Evet. Hazreti İbrahim'de evet, olduğu gibi.
Onun gibi. Devlet reisinin tayini meselesinin akılla vacip olduğunu savunan onlar işte, peygamberlerin gönderilişinin de akılla gerekli olduğunu söylemişlerdir. Devlet reisinin tayinini şeriatla vacip olduğunu hükmedenler ise peygamberlerin gönderilişlerinin de aklen gerekli olduğunu kabul etmemişlerdir. Çünkü peygamberlerin gönderilişinden maksat şer'i meseleleri bildirmek olunca bu meselelere mükelleflerin ihtiyacı olmaması mümkün olduğuna göre onlara göre peygamberlerin gönderilişi aklen gerekli değildir. Yani namaz kılmasa bir kimse ihtiyacı değil, ihtiyacı yani şeriat emrettiği için kılıyoruz yani.
Evet.
Yani normal bir yani hayatta yaşamak için zaruret değil. Değil mi? Onun için peygamberlerin gönderilişi şer'i meselelerini bildirmek. Bunları akılla işte, zaten akılla biliriz, ona gerek yoktur falan gibi şeye gerek yok. Peygamberlerin gelmesi bir Allah'ın lütfudur. Aynı zamanda yani yine başka bir konuya gireyim ama verdi. Aynı zamanda ve aynı ülkede iki sultanın, iki imamın birden bulunması caiz değildir. İttifakla caiz değildir. Farklı ülkelerde ve birbirinden uzak şehirlerde iki imamın tayini meselesine gelince bazı alimler bunu caiz görmüşlerdir.
Evet.
Yani çok uzak devletler var. İki tane devlet başkanı, İslam devlet başkanı olabilir mi? Olur demişlerdir. Yani Abbasi döneminde zaten öyle çözmüşler. Bir halife var başta, bir de emirlikler var.
Hı hı.
Ayrı bir halife olabilir mi demişler. Çok uzaksa, mesela diyelim ki Amerika kıtası, kıtalar arası ulaşılmayan yerlerdeyse caiz görmüşlerdir alimler. Yani biz geçmişteki bu tip tartışmaları böyle birer cümleyle geçelim inşallah. Bu, yani o görüşü benimsemek. Çünkü devlet idare edecek olan imam, halkın ihtiyaçlarını gidermek, menfaatlerini sağlamak için tayin edilir. Bu çok önemli. Yani bir, bizim neyin altını çiziyor bize? Bir idareci niçin seçilir? Niçin seçilir? Bunu söylüyor.
Evet. O nedir? Zaman halkın idareciyi seçme konusunda da
tabii
bu manada hassas davranması tabii gerekiyor.
Yani idareci niçin seçilir? Halkın menfaatlerini korumak için. Hı-hı. Yani halkın menfaatlerini koruyup, maslahatını koruyup, ihtiyaçlarını giderecek bir adam idareci olur.
Evet. Zamanın fesatlarından da, tabii, kötülüklerinden de halkı koruyacak bir idareci.
Yani maslahat önemli.
Maslahat işte önemli.
Maslahatı koruyacak, bir de hı-hı, onların efendim ihtiyaçlarını giderecek. Ne ihtiyacı varsa.
Evet.
Dolayısıyla bir idareci öyle bir uzak yerde devlet var ki oraya ulaşamıyor. Hı-hı. Dolayısıyla ayrı bir İslam devleti olabilir diye oradan hüküm vermişler. Hı-hı. Yani aslında Sami'cim her şey ortada. İslam dininin emirleri ortada.
Evet.
Akıl, mantık çerçevesinde her dönemin kendi alimleri bu konuları tartışmalı ve bir sonuca bağlamalıdır. Özellikle yani günümüzde elhamdülillah bu kadar ilahiyat fakültesinde hocalarımız var. Ve fıkıh hocalarımız var. Bu Ahkam-ı Sultaniye, hukuk fakülteleri var. Siyaset bilimleri var. Yani bunların aslında bir araya gelmesi gerekiyor. Hukukçuların, ilahiyat hocalarımızın, siyaset hocalarımızın, yine siyaset mühendisliği bölümleri var, değişik bölümler var. Bunların bir araya gelip bu toplumun menfaatine olan şey nedir? Veya bu toplumun ihtiyacı nedir? Bunları belirleyip veya şu anda mesela mevcut sistemimizdeki partiler onlarla çalışması gerekiyor yani. Bir ARGE nedir, ne değildir? Bunlara göre bir hükümler çıkartılması lazım. Çalışanlar da zaten başarılı oluyor bu konuda.
Evet yani. Peki hocam, şu soruyla bitirmiş olsak, vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İyi bir idareciyi seçmedeki aranan şartlar neler olmalıdır? Yani biz idareciyi seçerken veya idareci seçilirken neye bakmalıyız da seçmeliyiz? İmam Maverdi bu konuda ta o kendi döneminden bugüne, tabii, mutlaka bir ışık tutuyordur. Bunu biraz daha günümüz,
tabii,
şartlarına göre değerlendirdiğimizde...
Zaten buna girecek Sami'cim birazdan.
Evet.
Yani neye bakarak seçeceğimizi. Öncelikli olarak idarecinin yapması gereken görevler var. İslam'dan kaynaklı. Yani evet. İslam ahkamı ile ilgili 7 tane görev var.
Hı.
Belki önümüzdeki efendim programda bunu yaparız.
Eyvallah.
Ama burada şöyle bir bağlayalım. Yani alimler diyorlar ki aynı dönemde iki peygamber gelmiştir diyorlar. Yani o şeyi bir bitirelim yani.
Hmm.
Aynı dönemde iki idareci olur mu?
Olur ama olur. Mesafe uzak olur.
Uzak olursa diyor. Çünkü diyor aynı dönemde iki tane peygamber gelmiş. Birinin gelmesi diğerini iptal etmemiş. Niye gelmiş? Çünkü ihtiyaca binaen gelmiş yani. Mesela Lut Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam aynı dönemde gelen peygamberler.
Evet. Bölge farklı, yöresel
farklı,
ihtiyaçlar farklı, kültürel anlayış farklı. Dolayısıyla tek bir yerdeki idarecinin diğer taraflara da,
tabii,
yetmesi mümkün değil. Yetse bile onların kültürü,
tabii,
zaviyesinden olaya bakamayacağı için, tabii, yanlış kararlar alma olasılığı da yüksek. Tabii.
Böyle düşünen alimler azınlıktadır, hı, diyor.
Evet.
Çoğunluk, yani büyük çoğunluğu iki devlet reisinin ikamesi şer'an caiz değildir diyorlar. Tabii o günkü şartlarda tabii bölünmeyi kimse istemez.
Evet.
Sami'cim şunu bir kafamıza bir koyalım yani. Aziz dinleyenlerimize de söyleyelim. İlim bölmek için değildir, bütünlemek içindir.
Evet.
İlim ayırmak için değildir, tamamlamak içindir. İlim insanları bir araya getirmek içindir. Yani ilim okudukça eğer biz tefrikaya sebep olacaksak bu okuduğumuz ilimler, verilen fetvalar eğer tefrikaya sebep olacaksa yanlıştır yani. Asıl bizim üzerine durmamız gereken bu.
Yani evet.
Öyle bir fetva veriyorsunuz ki 100 tane alim delil buluyorsunuz yani. 100 tane efendim olabilir. O zaman bölünmeye sebep olacak ve kaosa sebep olacak. İşte dünyaya bakalım yani. Ne diyoruz? United States of America. Amerika Birleşik Devletleri. Adamlar önce devlet oluyorlar. Birleşiyorlar. Avrupa Birliği. Herkes birleşiyor yani. Herkes birleşirken dünyaya hakim olan güçler kendileri birleşme yolunda yani hiçbir araya gelmesi imkansız olan devletler bir araya gelmeye çabalarken bize ayrılık tohumu atıyorlar. Milliyetçilik atıyorlar. Efendim maddi açıdan maddiyatçılık atıyorlar. Kavmiyetçilik atıyorlar. Onu atıyorlar, bunu atıyorlar. Ayırmaya çalışıyorlar yani. Küçük devletlere. Ya Pakistan'ın problemlerine bakalım. Afganistan'ın problemlerine, Hindistan'la Pakistan arasındaki problemlere bakalım. Gelelim İran'la Afganistan, İran'la Pakistan, İran'la Türkiye, Türkiye ile Irak. Yani bakalım yani. Bu problemler hep bölmeyi teşvik ediyorlar. Aynı hakim güçler yıllarca kendilerinin bir savaştığı milletlerle ittifak edip ittifaklar kurmaya çalışıyorlar.
Evet.
Bugün mesela Ukrayna-Rusya savaşı. Neyin savaşı? İttifak diyor ki Rusya, ittifak, eski ittifakımı yeniden kazanmak istiyorum diyor. Ukrayna'da ben o ittifaktan çıkıp başka ittifaka girmek istiyorum diyor. Yani insanlar, günümüze hakim olan güçler ittifaka giderken Müslümanlar üzerine, ihtilaf üzerine, devletlerin ihtilafı üzerine duruyorlar. Burada İmam Maverdi özellikle alimlerin büyük çoğunluğu aynı zamanda iki devlet reisinin ikamesi şer'an caiz değildir. Çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyor ki siz diyor اِذَا بَيَا اَمِرَانِ فَوَلُّ اَحَدُهُمَا İki emirden biri beyat edildiği zaman birini devlet reisi tayin edin diyor.
Evet.
Yine hadis-i şerifte diğeriyle savaşın, mücadele edin veya ölümüne savaşın anlamında iki tane iki şeyi kabul etme hadis-i şerif var yani. Bu konuda efendim Hakim-i Müstedrik'inde Ahmet bin Hanbel'de geçen hadiste فَقْتُلُ الْاَخِيرَ مِنْهُمَا sondan ortaya çıkanı mücadele edin, savaşın. Hadis-i şerif var. Yine Peygamberimiz buyuruyor ki hadis-i şerif var bununla ilgili. اِذَا وَلَّيْتُمْ اَبَا بَكِرْ تَجِدُوهُ قَوِيًّا فِي دِينِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ زَعِيفًا فِي بَدَنِهِ Bir gün Peygamberimiz şöyle diyor ki siz diyor Ebu Bekir'e beyat etmiş olsanız, Ebu Bekir'i vali tayin etseniz, başınıza tayin etseniz, Allah'ın dininde onu kuvvetli bulursunuz ama bedeni konularda bedenen zayıf bulursunuz. Ve in velleytum Umar teciduhu kaviyen fi dinillahi azze ve celle kaviyen fi bedenihi. Ömer'i tayin etseniz idareci olarak hem bedenen güçlü bulursunuz hem Allah'ın diniyle ilgili güçlü bulursunuz.
Hı hı.
Sanki siz Ömer'i tercih ediyor Resulullah Efendimiz. Ve in velleytum Aliyen teciduhu hadiyen mehdiyen. Ali'yi seçerseniz onu da insanlara yol gösterici, hadi, Allah tarafından doğru yola iletilmiş Mehdi olarak bulursunuz. Yani o Mehdi anlamda değil de yani yolunuzu tam doğru yapar Ali diyor, seçerseniz doğru yapar diyor. Buradan diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden açıkça anlaşılıyor ki aynı zamanda ve aynı anda ve aynı zamanda bu adı geçenlerin hepsini veya ikisini birden devlet başkanı tayin etmek caiz değildir. Yani birini tercih etmek lazımdır diyor. Eğer caiz olsaydı Efendimiz derdi ki Ali'ye Ali şu tarafa baksın, Ebu Bekir Efendimiz bu tarafa baksın, Ömer bu tarafa baksın, hepsini parçalardı. Yani hepsini ayrı yerlere tayin ederdi diyor alimler. Yani illa birini tercih etmek gerektiği şeklinde hadis-i şerif var diyorlar. Yani ayrı idareci olmamasına yönelik hadis-i şerifleri, argümanları, efendim delilleri ortaya bu şekilde koymuş oluyorlar.
Burada şey de önemli tabii değil mi hocam? Yani olabilir diyenlerin zaviyesinden baktığımızda iki idareci arasındaki ilişki de önemli.
Tabii zaten iş oraya geldiği zaman işler evet. Karışıyor.
Evet.
Bu konuda bir son bir fetvayı söyleyeyim.
Buyurun hocam.
Mustafa Sabri Efendi bu konuda onun kitabı var.
Hı hı.
Onu okudum yani siyasetle ilgili. Mustafa Sabri Efendi biliyorsunuz son Osmanlı Şeyhül İslam'ıdır. Ve yani gerçekten büyük bir alim her açıdan yani. Hala eserlerini tam okuyup anlayacak kapasitede bile değiliz yani. Mevkıful akıl vel ilim diye bir kitabı var maşallah yani. Çok farklı biz onu takdir edecek durumda da değiliz yani. Ama onun bu hilafetle ilgili görüşü şöyledir veya hilafet ve devlet başkanı ile ilgili diyelim görüşü şöyledir. Aynı anda aynı dönemde birden fazla devlet başkanı, İslam devlet başkanı olabilir. Bir şart vardır, savaşmamak. Savaşmama iki devletler İslam devletleri savaşmamak şartıyla aynı anda birden fazla olabilir diye fetvası vardır yani. Kitabında var mı?
Hmm.
Bunu da söylemiş olalım. Bu konuyu evet. Bu şekilde tamamlamış olalım. Onun öyle fetvası var. Ama yani bu konular tartışılıyor yani. Bak edebi dünya ve din özellikle edebi dünya okuduğumuz yer şu anda ahlak kitabı.
Evet.
Ama ahlak kitabının idareyle alakası var yani doğrudan. Çünkü insanların ahlakının bozulmasının, düzelmesinin idareyle, eğitimle doğrudan alakası var. O yüzden İmam Maverdi bunu alıyor. Aslında bizim dikkat çekmemiz gereken konu bu.
Evet.
Yani seçeceğimiz idareciler, belirleyeceğimiz, atayacağımız idareciler, O idarecilerin atayacağı idareciler layık olmalı, liyakat ehli olmalı. Ondan önce de ahlaklı olmalı. Biz evet. buradan bu mesajı alıyoruz yani. Dürüst, doğru, iffetli, cesur, cömert. Değil mi? İslam ahlakının temelleri bunlar. Ve mütevazı.
Mütevazı.
Mütevazı olmalı. Cömert olmalı. Efendim korkak olmamalı. Şecaat ehli olmalı. Cesur olmalı. Ve başkasının malında, mülkünde, makamında, parasında gözü olmamalı. Adam mesela idareye geliyor. Kendisi makamda işte birisi işte müteahhit geliyor bir ev yapacak. Ya ne kadar çok kazan? Sana ne benim? Ne kadar kazandın? Sen işine bak yani. Veya birisi bir fabrika açacak. Maşallah ne kadar ya biraz da bize ver filan.
Evet. Evet.
Bu iffetsizlik yani bu. Rüşvet iffetsizliğin tam bir Türkçesidir yani. Rüşvet evet. iffetsizliğin fotoğrafıdır. Niye rüşvet alıyorsunuz yani? Haram. El-Raşi ve'l-Murteşi fî'n-nâr diyor Peygamberimiz. Rüşvet alan da veren de cehennemdedir. Buyuruyor. Rüşvet nereden geliyor Sami'cim? Devlet idaresi. İşte ahlaksızlık oradan başlıyor yani. İffetsizlikten geliyor. İffetsizlikten. Zaten İslam ahlakının en temel unsurdan birisi iffetli olmak. İffetsizlik yani başkasının malına, makamına, parasına, başkasının elindeki ne varsa ona gözün kayması, kendi elindekini unutmak. Kendi
başkasının unutmak. Hesabına oturmak.
Başkasının hesabına oturmak.
Sizin tabirinize tamahkarlık.
Başkasının hesabına oturmak, tamahkarlık. Dolayısıyla İslam ahlakının idareyle alakası var. Birebir alakası var. Bir yerden bozulmaya başlayınca her yerden bozuluyor. Rabbim inşallah bizi iffetli, ahlaklı, edepli eylesin. İdarecilerimizi de öyle eylesin. Abi. Model idareciler, model devletler, model kurumlar oluşturmayı bizlere dünyaya model kurumlar oluşturmayı bizlere nasip eylesin.
Amin.
Ve bunları taşımayı nasip eylesin. Medeniyet diye taşıdılar hep yanlış şeyler taşıdılar. Öyleyse biz doğrusunu taşımalıyız yani dünyaya.
Eyvallah. Önümüzdeki hafta da inşallah bize ne görev düşüyor bunu konuşacağız.
Tabii tabii hocam. Yani bir ümmeti idare eden sultana ümmetle ilgili gerekli işler nelerdir?
Nelerdir? Onlar, bunları evet. konuşacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikte idareci olabilmenin öneminden ve bir idarecinin vazifesi nedir? Bunu konuştuk. Önümüzdeki hafta da devlet başkanının görevlerini konuşacağız. Allah'a emanet olun efendim.